Ayrım 21.
Sayfa 239. Güç durumların, haksız suçlamaların, karşılıksız aşkların, yanlış anlamaların içine düştüğünde, seyirci uzun saçlı, masum yüzlü Mariana'nın yoksul geçmişini, öksüzlüğünü ve yalnızlığını iyice hatırlar, o zaman koltukta kediler gibi sokularak oturan Turgut Bey ve kızları birbirlerine iyice sarılır, kızların başları iki yandan babalarının göğsüne, omuzlarına yaslanırken hepsinin gözlerinden bir iki damla yaş akardı. Turgut Bey melodramatik bir diziye bu kadar düşkün olmaktan utandığı için arada bir Mariana'nın ve Meksika'nın yoksulluğunu vurgular, kapitalistlere karşı bu kızın da kendince bir savaş verdiğini söyler, bazen de "Dayan kızım, karşıdan destek geliyor" diye ekrana seslenirdi. Gözü yaşlı kızları hafifçe gülümserlerdi o zaman. Dizi başlayınca Kaan'ın dudağının kenarında bir gülümseme belirdi. Ama göz göze gelince İpek'in bundan hoşlanmadığını anlayarak kaşlarını çattı. İlk reklam arasında Kaan hızla ve güvenle ortak bildiri konusunu Turgut Bey'e açtı ve kısa bir sürede konuya ilgisini çekmeyi başardı. Turgut Bey en çok önemsenmekten memnun olmuştu. Bu bildiri fikrinin kimin olduğunu, kendi adının ortaya nasıl atıldığını sordu. K, söz konusu kararı Almanya'daki demokrat gazetecilerle yaptığı görüşmeler ışığında burada kendisinin aldığını söyledi. Turgut Bey, Frankfurter Rundschau'nun kaç sattığını, Hans Hansen'in bir hümanist olup olmadığını sordu. K, Turgut Bey'i laciverde hazırlamak için ondan demokrat olmanın önemini kavramış tehlikeli bir dinci diye söz etti. Ama öteki hiç aldırmadı buna. Dine sarılmanın yoksulluğun bir sonucu olduğunu söyledi. Kızının ve arkadaşlarının davalarına inanmasa da saygı duyduğunu hatırlattı. Aynı ruhla Kürt milliyetçisi delikanlıya da, her kimse o, saygı duyduğunu, bugün Kars'ta bir Kürt genci olsaydı, kendisinin de tepkiyle Kürt milliyetçisi olacağını açıkladı. Mariana'ya destek verdiği o coşku anlarından birindeydi sanki. Bunu ulu orta söylemek yanlış ama, askeri darbelere karşıyım dedi heyecanla. K, bu bildirinin zaten Türkiye'de yayımlanmayacağını söyleyerek yatıştırdı onu. Sonra bu toplantının güvenlik içerisinde ancak Asya Oteli'nin en üst katındaki salaş bir odada yapılabileceğini, otele de pasajın arka kapısından çıkıp bitişiğindeki dükkanın arka kapısından geçilecek bir avludan hiç görünmeden girilebileceğini söyledi. Dünyaya, Türkiye'de de gerçek demokratlar olduğunu göstermek lazım diye cevap verdi ona Turgut Bey. Dizinin devamı başladığı için aceleyle sözü bağlamıştı. Mariana ekranda belirmeden önce saatine bakıp, "Kadife nerede kaldı?" diye sordu. K da baba kız gibi sessizce Mariana'yı seyretti. Bir ara Mariana aşk derdiyle yana yana merdivenleri çıktı ve kimsenin göremeyeceğinden emin olunca sevgilisine sarıldı. Öpüşmediler ama K'yı daha çok etkileyen bir şey yaptılar. Bütün güçleriyle birbirlerine sarıldılar. Uzun süren sessizlikle K bu diziyi bütün Kars'ın, çarşıdan evlerine dönmüş ev hanımlarıyla kocalarının, ortaokullu kızlarla emekli ihtiyarların seyrettiğini, yalnız Kars'ın hüzünlü sokakları değil, bütün Türkiye'deki sokakların dizi yüzünden bomboş olduğunu da anladı ve aynı anda hayatında entelektüel alaycılık, siyasal dertler ve kültürel üstünlük iddiaları yüzünden bütün bu dizinin açtığı duyarlılıklardan uzakta, kupkuru yaşamasının kendi budalalığı olduğunu da kavradı. Lacivert ile Kadife'nin de seviştikten sonra şimdi bir köşeye çekilip, birbirlerine sarılarak uzanıp sevgiyle Mariana'yı izlediklerinden emindi. Mariana sevgilisine, "Bütün hayatım boyunca bugünü beklemişim" deyince, K, bu sözlerin kendi düşüncelerini yansıtmasının bir rastlantı olmadığını hissetti. İpek ile göz göze gelmeye çalıştı. Sevgilisi başını babasının göğsüne yaslamış, hüzün ve aşktan buğulanmış iri gözlerini ekrana dikmiş, kendini dizinin sunduğu duygulara istekle bırakmıştı. "Gene de çok endişeliyim" dedi Mariana'nın yakışıklı, temiz yüzlü sevgilisi. "Ailen birlikte olmamıza izin vermeyecektir." "Biz birbirimizi sevdikçe korkacak bir şey olmamalı" dedi iyimser Mariana. "Kızım asıl düşmanım bu herif be" diye söze karıştı Turgut Bey. "Beni hiç korkmadan sevmeni istiyorum" dedi Mariana. K, İpek'in gözlerinin içine ısrarla bakınca onunla göz göze gelmeyi başardı ama kadın hemen kaçırdı gözlerini. Reklam arası verilince de babasına döndü. "Babacım" dedi, "sizin Asya Oteli'ne gitmeniz tehlikeli bence." "Merak etme" dedi Turgut Bey. "Kars'a sokağa çıkmanın hep bir uğursuzluk getirdiğini yıllardır siz söylersiniz." "Evet ama oraya gitmeyeceksem bir ilke yüzünden gitmemeliyim. Korktuğum için değil" dedi Turgut Bey. K'ya döndü. "Soru da şudur. Ben şimdi bir komünist, bir modernleşmeci, laik, demokrat, yurtsever olarak önce aydınlanmaya mı inanmalıyım, halkın iradesine mi? aydınlanmaya ve batılılaşmaya sonuna kadar inanıyorsam, dincilere karşı yapılan bu askeri darbeyi desteklemem gerekir. Yok halkın iradesi her şeyden öndeyse ve ben artık katıksız bir demokrat olmuşsam, o zaman gidip bu bildiriyi imzalamam gerekir. Siz hangisine inanıyorsunuz? Mazlumdan yana olun ve gidip bildiriyi imzalayın dedi Ka. Mazlum olmak yetmez, haklı da olmak lazım. Mazlumların çoğu saçmalık derecesinde haksızdır da. Neye inanalım? O hiçbir şeye inanmıyor dedi İpek. Herkes bir şeye inanır dedi Turgut Bey. Anlatın lütfen ne düşündüğünüzü. Ka, bildiriye Turgut Bey imza koyarsa Kars'ta biraz daha fazla demokrasi olacağını açıklamaya çalıştı. İpek'in kendisiyle Frankfurt'a gelmek istememesinin güçlü bir ihtimal olduğunu şimdi telaşla hissediyor. Turgut Bey'i soğukkanlılıkla ikna edip otelden çıkaramamaktan korkuyordu. İnandığı şeylere hiç inanmadan söylemenin verdiği baş döndürücü özgürlük duygusunu da hissetti içinde. Bildiriden, demokrasiden, insan haklarından yana herkesin bildiği şeyleri mırıldanırken, İpek'in gözlerinde söylediklerine hiç inanmadığını gösteren bir ışık gördü. Ama ayıplayıcı, ahlakçı bir ışık değildi bu. Tam tersi cinsellik yüklü ve kışkırtıcıydı. Bütün bu yalanları beni istediğin için söylüyorsun, biliyorum diyordu. Böylece K, melodramatik duyarlılığın öneminden hemen sonra hayatta hiçbir zaman anlayamadığı bir başka büyük gerçeği daha keşfettiğine karar verdi. Aşktan başka hiçbir şeye inanmayan erkeklerin de bazı kadınlar tarafından çok çekici bulunabileceği. Bu yeni bilginin heyecanıyla insan hakları, fikir özgürlüğü, demokrasi ve benzeri konularda uzun bir konuşma yaptı. Aşırı iyi niyetten hafifçe aptallaşmış kimi Avrupa aydınlarının ve onları Türkiye'de taklit edenlerin tekrarlaya tekrarlaya bayağılaştırdıkları insan hakları laflarını onunla sevişebilecek olmanın heyecanıyla tekrarlarken İpek'in gözlerinin içine dikti gözlerini. Haklısınız dedi Turgut Bey reklamlar biterken. Kadife nerede kaldı? Filmin devamında Turgut Bey huzursuzdu. Asya Oteli'ne hem gitmek istiyor hem de korkuyordu. Marianna'yı seyrederken gençliğinin siyasal hatıralarından, hapse girme korkularından, insanın sorumluluğundan, hayaller ve hatıralar arasında kaybolmuş bir ihtiyarın hüznüyle ağır ağır söz etti. K, İpek'in kendisine hem onu bu huzursuzluk ve korkuya sürüklediği için içerlediğini, hem de ikna ettiği için bir hayranlık duyduğunu anladı. Gözlerini kaçırmasına aldırmadı. Ve dizi sona erince babasına sarılıp, "Gitmeyin istemiyorsanız, başkaları için yeterince acı çektiniz." demesinden de alınmadı. K, İpek'in yüzünde bir gölge gördü ama yeni, mutlu bir şiir gelmişti aklına. Zahide Hanım'ın az önce gözyaşı dökerek Marianna'yı seyrederken oturduğu mutfak kapısının yanındaki sandalyeye sessizce oturup gelen şiiri imserlikle yazdı. Adını çok daha sonra, belki de alaycılıkla mutlu olacağım koyacağı şiiri K, eksiksiz bitirirken Kadife, onu görmeden hızla içeri girdi. Turgut Bey yerinden fırladı, kucaklayıp öptü onu. Nerede kaldığını, ellerinin neden bu kadar soğuk olduğunu sordu. Bir damla yaş akmıştı gözünden. Hande'ye gittiğini söyledi Kadife. Oradan çıkmakta gecikmiş, Marianna'yı da hiç kaçırmak istemediği için sonuna kadar orada seyretmişti. Nasıl bizim kız dedi Turgut Bey, Marianna'yı kastediyordu ama Kadife'nin cevabını dinlemeden şimdi bütün vücudunu bir huzursuzluk olarak saran öteki konuya geçti ve K'dan işittiklerini hızla sıraladı. Kadife konuyu ilk defa işitiyormuş gibi davranmakla kalmadı, odanın öteki ucundaki K'yı fark edince onun burada olmasına çok hayret etmiş gibi de yaptı. Çok sevindim sizi burada gördüğüme dedi açık başını örtmeye çalışarak ama örtmeden televizyonun karşısına oturup babasına akıl vermeye başladı. Kadife'nin şaşkınlık pozu o kadar inandırıcıydı ki daha sonra bildiri imzalaması ve toplantıya gitmesi için babasını ikna etmeye girişince K onun babasına da rol yaptığını düşündü. Bildirinin yurt dışında yayınlanacak hale gelmesini lacivert de istediğine göre bu şüphe doğru olabilirdi ama bir başka neden daha olduğunu K İpek'in yüzünden bir beliren korkudan anladı. Ben de sizinle Asya Oteli'ne gelirim babacığım dedi Kadife. Benim yüzümden senin başının belaya girmesini hiç istemem dedi Turgut Bey. Birlikte seyrettikleri dizilerden ve bir zamanlar hep birlikte okudukları romanlardan çıkma bir havayla. Babacığım, belki de bu işe karışmanız gereksiz bir tehlikeye girmek olacak dedi İpek. K, İpek'in babasıyla konuşurken kendisi de bir şeyler söylediğini, aslında odadaki herkes gibi hep çift anlamlı konuştuğunu, bakışlarını kimi zaman kaçırıp, kimi zaman yoğunlaştırmasının da bu iki anlamı vurgulamaya yönelik olduğunu hissetti. Kars'ta, Necip dışında, karşılaştığı herkesin içgüdüsel bir ahenkle çift anlamlı konuştuğunu çok daha sonra fark edecek, bunun yoksullukla mı, korkularla mı, yalnızlıkla mı, hayatın yalınlığıyla mı ilgili olduğunu soracaktı kendine. Babacığım gitmeyin derken İpek'in kendisini kışkırttığını, Kadife'nin ise bildiriden ve babasına bağlılıktan söz ederken aslında laciverde bağlılığını dile getirdiğini görüyorduk ha. Böylece daha sonra hayatımın en derin çift anlamlı konuşması diyeceği şeye girişti. Turgut Bey'i otelden çıkmaya şimdi ikna edemezse, İpek'le hiçbir zaman yatamayacağını kuvvetle hissetmiş, bunu İpek'in meydan okuyan gözlerinden de okumuş, mutlu olmak için hayatının son fırsatının bu olduğuna karar vermişti. Konuşmaya başlayınca Turgut Bey'i ikna etmesi için gereken sözlerin ve düşüncelerin aynı zamanda kendi hayatının boşa gitmesine yol açan düşünceler olduğunu kavradı hemen. Bu da gençliğinin şimdi farkında bile olmadan unutmakta olduğu solcu ideallerinden bir intikam almak isteği uyandırdı onda. Turgut Bey'i otelden çıkmaya ikna etmek için, başkaları için bir şeyler yapmaktan, ülkenin yoksulluğu ve dertleri için sorumluluk duymaktan, uygarlaşma azminden ve belli belirsiz dayanışma duygusundan söz ederken, beklenmedik bir samimiyet geçti içinden. Gençliğinin solcu heyecanlarını, diğerleri gibi sıradan ve berbat bir Türk burjuvası olmama kararlılığını, kitaplar ve düşünceler arasında yaşama özlemini hatırlamıştı. Böylelikle oğlunun şair olmasına haklı olarak karşı çıkan annesini üzen ve bütün hayatını mahvedip en sonunda kendisini Frankfurt'ta bir fare deliğine sürgün eden inançlarını Turgut Bey'e 20 yaş heyecanıyla tekrarladı. Bir yandan da sözlerindeki şiddetin İpek için bu şiddetle sevişmek istiyorum seninle anlamına geldiğini hissediyordu. Uğruna bütün hayatını berbat ettiği bu solcu lafların en sonunda bir işe yarayacağını, o laflar sayesinde İpek'le sevişebileceğini düşünüyordu. Tam da artık onlara hiç inanmadığı, hayatta güzel ve akıllı bir kıza sarılıp bir köşede şiir yazabilmeyi en büyük mutluluk olarak gördüğü zamanda. Turgut Bey hemen şimdi Asya Oteli'ne toplantıya gideceğini söyledi. Giyinip hazırlanmak için Kadife ile birlikte odasına çekildi. Az önce babasıyla televizyon seyrederken oturduğu yerde oturan İpek'e yaklaştı ha. Hala babasına yaslanır gibi oturuyordu. Odamda seni bekleyeceğim diye fısıldadı ha. Beni seviyor musun dedi İpek. Çok seviyorum. Doğru mu bu? Çok doğru. Bir süre sustular. K, İpek'in bakışını izleyerek pencereden dışarıya baktı. Kar yeniden başlamıştı. Otelin önündeki sokak lambası yanmıştı. İri kar tanelerini aydınlatmasına rağmen karanlık daha tam çökmediği için sanki boşu boşuna yanıyormuş gibi gözüküyordu. Sen odana çık. Onlar gidince geleceğim dedi İpek. 28. Bekleme acısıyla aşkı birbirinden ayıran şey. K ile İpek otel odasında. Ama İpek hemen gelmedi. Bu da K'nın hayatının en büyük işkencelerinden biri oldu. Aşık olmaktan, beklemenin verdiği bu mahvedici acı yüzünden korktuğunu hatırladı. Odaya çıkar çıkmaz önce kendini yatağa atmış, hemen kalkmış, üstüne başına çeki düzen vermiş, ellerini yıkamış, ellerinden, kollarından, dudaklarının ucundan kanın çekilmekte olduğunu hissetmiş, titreyen eliyle saçlarını taramış, sonra camda yansıyan görüntüsüne bakıp eliyle tekrar karıştırmış, bütün bunların pek az zaman tuttuğunu görerek dehşetle pencereden dışarıya bakmaya başlamıştı. Pencereden önce Turgut Bey ile Kadife'nin gidişini görmesi gerekiyordu. Belki de Kahela'ya gittiğinde gitmişlerdi. Ama o sırada gitmişlerse İpek'in şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. Belki de şimdi İpek dün gece gördüğü odasında kokular ve boyalar sürerek ağır ağır hazırlanıyordu. Birlikte geçirebilecekleri zamanı bu işlere harcıyor olması ne kadar yanlış bir karardı. Onu ne kadar çok sevdiğini bilmiyor muydu? Hiçbir şey şu anki bekleyiş gibi dayanılmaz bir acıya değmezdi. Bunu gelince İpek'e söyleyecekti ama gelecek miydi? İpek'in son anda fikir değiştirdiğine, gelmeyeceğine her an daha çok inanıyordu. Bir at arabasının otele yanaştığını, Kadife'ye yaslanarak ilerleyen Turgut Bey'in Zahide Hanım ve resepsiyona bakan Cavit'in yardımıyla bindirildiğini, arabanın yanlarını örten muşambaların çekildiğini gördü. Ama araba kıpırdamadı. Sokak lambasının ışığında her biri daha da kocaman gözüken kar taneleri tentesinde hızla birikirken öylece durdu. Zaman da durmuş gibi geldi K'ya. Delireceğini sandı. Derken Zahide koşa koşa gelip arabanın içine K'nın göremediği bir şey uzattı. Araba hareket edince K'nın yüreği hızlandı. Ama İpek gene gelmedi. Bekleme acısıyla aşkı birbirinden ayıran şey nedir? Tıpkı aşk gibi bekleme acısı da K'nın midesinin üst kısmıyla karın adaleleri arasında bir yerde başlıyor, bu merkezden göğsünü, bacaklarının üst kısmını ve alnını işgal ederek yayılıyor, bütün gövdesini uyuşturuyordu. Otelin iç tıkırtılarını dinleyerek İpek'in şu anda ne yaptığını tahmin etmeye çalıştı. Sokaktan geçen ve ona hiç benzemeyen bir kadını ipek sandı. Kar ne kadar güzel yağıyordu. Bir an beklediğini unutmak ne güzeldi. Çocukluğunda aşı olmak için okulun yemekhanesine indirildiklerinde, tentürdiyot ve kızartma kokuları içinde kolunu sıvayıp sırada beklerken, karnı böyle ağrır, ölmek isterdi. Evde, kendi odasında olmak isterdi. Frankfurt'ta kendi berbat odasında olmak istiyordu. Buraya gelmekle ne büyük hata etmişti. Şimdi şiir bile gelmiyordu aklına. Boş sokağa yağan kara bile acıdan bakamıyordu. Gene de kar yağarken bu sıcak pencerenin önünde durmak güzeldi. Ölmüş olmaktan daha iyiydi bu durum. İpek gelmezse ölebilirdi de çünkü. Elektrikler kesildi. Bunu kendisine yollanmış bir işaret olarak gördü. İpek, elektriklerin kesileceğini bildiği için gelmemiş olabilirdi. Gözleri kar altındaki karanlık sokakta oyalanacak bir kıpırtı arıyordu. İpek'in hala gelmemiş olmasını açıklayacak bir şey. Bir kamyon gördü orada. Bir askeri kamyon muydu? Hayır, bir yanılsamaydı. Şimdi merdivenlerde duyduğu sesler de öyle. Kimse gelmeyecekti. Pencereden çekildi. Sırt üstü yatağa attı kendini. Karnının ağrısı derin, kuvvetli bir acıya, pişmanlıkla yüklü bir çaresizliğe dönüşmüştü. Bütün hayatının boşa gittiğini, burada mutsuzluktan ve yalnızlıktan öleceğini düşündü. Frankfurt'taki o küçük fare deliğine yeniden girecek gücü de kendinde bulamayacaktı. İçini acıtan, kendini kahreden şey bu kadar mutsuz olması değil, aslında biraz akıllıca davransaydı hayatını çok daha mutlu geçirebileceğini anlamasıydı. Daha korkuncu, mutsuzluğunu ve yalnızlığını kimsenin fark etmemesiydi. İpek fark etmiş olsaydı hiç bekletmeden yukarı gelirdi. Annesi bu halini görseydi, dünyada bir tek o çok üzülür, saçlarını okşayarak onu teselli ederdi. Kenarları buz tutmuş pencerelerden karsın soluk ışıkları, ev içlerinin turuncumsu rengi gözüküyordu. Kar bu hızla günlerce, aylarca yağsın, kar şehrini kimsenin bir daha bulamayacağı kadar örtsün, uzandığı bu yatakta uyuyakalıp, annesiyle birlikte güneşli bir sabah kendi çocukluğuna uyansın istedi. Kapı vuruldu. Mutfaktan biri diye düşündü Ka ama fırlayıp açtı kapıyı ve karanlıkta İpek'in varlığını hissetti. Nerede kaldın? Geç mi kaldın? Ama Ka onu duymamış gibiydi. Hemen bütün gücüyle sarıldı ona. Kafasını boynuyla saçlarının arasına soktu. Orada hiç kıpırdamadan durdu. O kadar mutlu hissetti ki kendini. Bekleme acısı iyice saçma geldi. Gene de bu acıdan yorgundu ve bu yüzden gerektiği kadar coşku duyamıyordu. Bu yüzden yanlış olduğunu bile bile geciktiği için İpek'ten hesap sordu, şikayet etti. Ama İpek babası gider gitmez geldiğini söyledi. Ha evet, mutfağa inmiş ve Zahide'ye akşam için bir iki şey söylemişti ama bir dakikadan fazla sürmemişti bu. Bu yüzden Kay'ı bekletmekte olduğunu düşünmemişti hiç. Böylece Ka, ilişkinin henüz başındayken kendisinin daha hevesli ve kırılgan olduğunu göstererek güç dengesinde altta kaldığını hissetti. Bu güçsüzlükten korkarak çektiği bekleme acısını gizlemek ise onu samimiyetsiz durumuna düşürdü. Oysa artık her şeyi paylaşmak için aşık olmak istemiyor muydu? Aşk zaten her şeyi söyleyebilme isteği değil miydi? Bir anda bütün bu düşünce zincirini İpek'e bir itiraf heyecanıyla hızla anlattı. Bütün bunları unut şimdi dedi İpek. Buraya seninle sevişmeye geldim. Öpüştüler ve Kaan'ın çok hoşuna giden bir yumuşaklıkla yatağa devrildiler. 4 yıldır kimseyle sevişmemiş Ka için mucizevi bir mutluluk anıydı bu. Bu yüzden yaşadığı anın tensel zevklerine kendini vermekten çok, o anın ne kadar güzel olduğuna ilişkin düşüncelerle doluydu. İlk gençlik yıllarındaki cinsel deneyimlerinde olduğu gibi, aklında sevişmeden çok kendisinin sevişiyor olması vardı. Bu ilk başta Ka'yı aşırı heyecandan korudu. Aynı anda Frankfurt'ta tiryakisi olduğu pornografik filmlerden bazı ayrıntılar, sırrını çözemediği, şiirsel bir mantıkla gözünün önünden hızla geçmeye başladı. Ama sevişirken kendisini kışkırtmak için pornografik sahneler düşlemek değildi bu. Tam tersi, aklında sürekli bir hayal olarak yer alan bazı pornografik görüntülerin en sonunda bir parçası olabilme imkanını kutluyordu sanki. Bu yüzden Ka yaşadığı yoğun heyecanın İpek'e değil, hayalindeki pornografik bir kadına, o kadının burada yatakta olması mucizesine yöneldiğini hissediyordu. Elbiselerini çekiştire çekiştire çıkartarak, hatta biraz vahşi bir kabalıkla ve beceriksizlikle onu soyunca İpek'in kendisini ancak fark etti. Dışarıdan gelen kar ışığında onu seyretti ve arada bir parlayan gözlerinden korktu. Kendinden çok emindi gözleri. İpek'in yeterince kırılgan olmadığını öğrenmekten çok korkuyordu Ka. Saçlarını acıtarak bu yüzden çekti. Bundan zevk alınca inatla daha da çok çekti. Kafasındaki pornografik görüntülere uygun şeylere zorladı onu ve beklemediği bir içgüdünün müziğiyle sert davrandı. Onun da bundan hoşlandığını sezince içindeki zafer duygusu bir kardeşliğe dönüştü. Kars şehrinin zavallılığından yalnız kendisini değil, ipeği de korumak ister gibi bütün gücüyle sarıldı ona. Ama yeterince tepki alamadığına karar vererek uzaklaştı ondan. Bu arada aklının bir yanıyla da cinsel akrobatiğin ahengini ve gidişini kendinden hiç ummadığı bir dengeyle denetliyordu. Böylece İpek'ten iyice uzaklaştığı bir akılcılık anında kadına şiddetle yaklaştı ve onun canını yakmak istedi. Kaan'ın tuttuğu ve okurlarıma aktarmam gerektiğine inandığım bu sevişme hakkındaki birkaç nota göre bundan sonra birbirlerine şiddetle yaklaşmışlar ve dünyanın geri kalanı artık iyice dışarıda kalmıştı. Yine Kaan'ın notlarına göre sevişmelerinin sonuna doğru İpek pes bir sesle bağırmış, Kaan'da aklının paranoyaya ve korkuya iyice açılmış yanıyla otelin en ücra köşesindeki bu odanın ta baştan bu yüzden kendisine verildiğini düşünmüş, birbirlerine verdikleri acıdan karşılıklı zevk aldıklarını bir yalnızlık duygusuyla hissetmişti. Derken otelin bu ücra koridoru ve odası aklında otelden kopmuş ve boş Kars şehrinin ücra bir mahallesine yerleşmişti. Kıyamet sonrasının sessizliğini hatırlatan o boş şehirde de kar yağıyordu. Uzun bir süre birlikte yatakta yatıp dışarıda yağan kara hiç konuşmadan baktılar. Ka bazen yağan karı İpek'in gözlerinde de görüyordu. 29. Bendeki eksiklik, Frankfurt'ta. Ka'nın Frankfurt'ta hayatının son 8 yılını geçirdiği küçük daireye Kars'a gelişinden 4 yıl, ölümünden 42 gün sonra gittim. Şubat ayında karlı, yağmurlu, rüzgarlı bir gündü. Sabah İstanbul'dan uçakla gittiğim Frankfurt, Ka'nın bana 16 yıldır yolladığı kartpostallarda göründüğünden de tatsız bir şehirdi. Hızlı hızlı geçen karanlık arabalarla, hayalet gibi bir belirip bir yok olan tramvaylar ve ellerinde şemsiyeler, aceleyle yürüyen ev kadınları dışında sokaklar bomboştu.